Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgün. Murat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Murat Hocam, siz de daha önceki programlarımızın bazılarında çocuk ürolojisinden, çocuk ürolojisini ilgilendiren konulardan bahsetmiş idik. Ama bazı konular böyle biraz havada kaldı. Önemini belki yeterince vurgulayamadık. Bir de dinleyenlerimiz bu bizi nereden sonra ilgilendiriyor kısmını belki çok iyi anlayamadılar. Şimdi bu konuları birleştirmek için bugün bazı konuları belki biraz da tekrar etmiş olacağız. İdrar yolu enfeksiyonlarından başlayacağız konuşmaya. İdrar yolu enfeksiyonları prensip olarak bir üroloğun konusu değildir. Primerde çocuk doktorunun, dahiliyecinin, nefroloğun konusudur. Ama idrar yolu enfeksiyonu yapan şeyler de hep üroloğun konusudur. O yüzden şimdi ikimiz bir araya geleceğiz. Çocuklarda ve büyüklerde idrar yolu enfeksiyonları, buna sebep olan ürolojik anomaliler diyerek topu size atacağız. İdrar yolu enfeksiyonu siz ne diyorsunuz Murat Hocam?
Şimdi idrar yolu enfeksiyonu dediğiniz gibi ilk etapta bizi ilgilendirmiyor belki ama bu idrar yolu enfeksiyonu artık sık sık tekrarlayan bir hal olduğu zaman altında yatan bir sebep var mı diye araştırılmaya başlıyor ve sonuç olarak bir sebep bulunduğu zaman bu sebebi düzeltmeye yönelik ürologların bilgisine danışılıyor ve biz de cerrahi olarak gerekirse bunu çözüyoruz. Şimdi idrar yolu enfeksiyonu nedir dersek, idrar yolu enfeksiyonu bizim idrarın böbrekten, idrar kanalından ve mesaneden sonrasında da üretra dediğimiz en son idrar kanalından vücut dışına atılmasında herhangi bir yerde oluşan enfeksiyondur. Bu.
Peki ne şikayetle gelir? Çocuk hastayı ben belki toparlasam daha uygun olacak. Hastamız geliyor, yaş gruplarına göre bir aylık bir bebekse çok anlamsız ağlama, bağırma, çığlık atma, büyüme gelişme geriliği, emmeme, kilo almama gibi nonspesifik şikayetler. Bir ay bir yaş arası belki biraz daha belirginleşen şikayetler ama ön planda huysuzluk, huzursuzluk, beslenme bozuklukları, yine büyüme gelişme gerilikleri. Ama iki yaş, üç yaşa varılmışsa artık çiş yaparken pipimin ucu acıyor diyor hastamız tırnak içinde. Veya çiş yaparken aniden irkiliyor hasta. Buradan anlayarak gidiyoruz ama çoğunlukla açıklayamadığımız bir şikayeti araştırırken buluyoruz. Hastanın ateşi 39 derece, hiçbir şey bulamamışız. Bir idrar tahlili yaptırıyoruz, bozuk çıktı. Biz çocuk hekimi olarak idrarda lökosit dediğimiz, yani vücuda mikrop girdi, vücut kendi bağışıklık hücrelerini üretti, savunma askerlerini üretti, bunlar da idrarda gözüktüğü gördüğümüz zaman idrar yolu enfeksiyonu demiyoruz. Şüphesi var diyoruz ama illaki kültür istiyoruz. Kültür içinde hasta yine bir idrar veriyor. İdrar uygun ortamlarda, besi yerlerinde mikrop çoğaltılarak, mikrobun adı konarak, hangi antibiyotiğin iyi geldiği anlaşılarak kesin sonuç gösteren şey olmuş oluyor. Baktık, idrar yolu enfeksiyonu tanısını koyduk biz. Tanı koyduğumuz her hastada ileri tetkik yapmıyoruz. Birkaç skalamız var, algoritmamız var. İşte bir yaşından küçük çocuk, kız çocuk, erkek çocuk, ateşle idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuk, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuk diye bunları kategorize ediyoruz. Araştırmaya karar verir isek önce bir ultrasonografi yaptırıyoruz. Ultrasonografi yaptırdığımızda baktık böbrekte bir kalkül şüphesi var, taş şüphesi var diye rapor yazıyor radyolog arkadaşımız. Buyurun Murat Hocam. Hastamız idrar yolu enfeksiyonu diye geldi. Böbreğinde taş şüphesi var. Çocuklarda böbrek taşı olur mu?
Tabii böbrek taşı her yaş grubunda olduğu gibi çocuklarda da olabiliyor. Yani bir erişkin yaş grubuna göre daha az oranda olsa da çocuklarda da böbrek taşı görebiliyoruz. Bu böbrek taşı dediğiniz gibi idrar yolu enfeksiyonuna sebep olabilir. Çünkü sonuç olarak oradaki taş idrardaki mikropların bir evi, konakçısı haline geliyor ve orada kolay bir şekilde üreyen mikroplar sık sık tekrarlanan idrar yolu enfeksiyonlara sebep oluyor.
Taşlar enfeksiyona sebep oluyor ama tekrarlayan enfeksiyonlar da taşa sebep oluyor herhalde.
Şimdi taşların 3-4 tane çeşidi, yani en çok gördüğümüz çeşidi vardır. Bir tanesi, bunlardan bir tanesi de sık idrar yolu enfeksiyonuyla beraber görülen bir taş grubudur. Bu sitrovit diye özel bir ismi vardır. Hı hı. Kalsiyum, amonyum, magnezyum, fosfattan oluşur. Bu tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunda bakterilerin işte ürettiği metabolitlere ikinci gelişir. Yani bu temel olarak tüm taşlar idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanır demek yanlış olur ama idrar yolu enfeksiyonunun bir sebep olarak da taş görebiliyoruz.
Peki ben klinikte karşılaştım. 3 aylık bir bebek çok ağlama şikayetiyle geldi. İdrarında da hafif bir pembelik gördük bezinde dedi aile. Biz ilk etapta önemsemeyiz. Özellikle yeni doğanlarda 3-4 hafta boyunca ürat kristali dediğimiz bir boya maddesi diyelim veya böbrekteki kum diyelim. Kum denmez gerçi, kristal demek belki daha doğru ama olur diyoruz biz ailelere. Çünkü yeni doğan bebek özellikle yapım yıkım çok fazla. Pürün metabolitmeni sonucunda ürik asit diye bir şey idrara çıkar. Bezin ön tarafını pembeye boyar. Ama baktık ki hasta hem çok ağlıyor hem idrarında pembelik var. Tahlil istedik. 3 aylık bebekte böbrek taşı çıktı. Çıktıktan sonra ne yapıyoruz peki?
Şimdi böbrek taşı çıktığı zaman bu bir görüntülemeli, bunun teyidini yapmamız lazım. Görüntülemede böbrek taşının büyüklüğü ve taşın konumu bizim açımızdan çok önemli. Eğer idrar kanalında yolu tıkayacak bir yerde ise o zaman bu taşa müdahil olmak şarttır. Çünkü
ameliyat bile gerekir diyorsunuz.
Tabii ameliyat bile gerekir. Ama eğer böbreğin alt kısmında yerleşip tıkanmaya, biz obstrüksiyon deriz, tıkanmaya sebep olacak bir yerde değilse o zaman uygun tedavi seçenekleri yine değerlendirilir ama tabii aciliyeti bir idrar kanalının tıkaması da eşdeğer değildir.
Peki şimdi bahsettiğim kuzumuzda aileyi biraz daha böyle sorgulayınca anladık ki sülalede böbrek taşı olmayan yokmuş zaten. İkincisi ben de bakıyorum bizim sülalede de her çeşit hastalık bulunur ama hiç kimsede böbrek taşı yoktur. Bu işin genetik özelliği çok mu belirgin, çok mu baskın?
Tabii genetik özelliği baskın oluyor. Yani bir anne babada olması çocukta da görülmesine sebep olabiliyor ama tabii şimdi böbrek taşının oluşma durumu aslında tam bir belirsizlik söz konusu. Yani genetik durumlar söz konusu, oradaki reseptörlerin kalsiyumu, kristallerin atımı durumu söz konusu. Yani orada bir belirsizlik durumu söz konusu. Bazı genetik hastalıklar anne babadan çocuğa da tabii ki görülebiliyor.
Genetik özellikler var. Bir de bazı bölgelerin suları mı fazla taş yapıyor, böyle bir şey var mı beslenmeyle alakalı?
Şimdi öyle bir şey aslında var diyemeyiz ama beslenme ile ilgili tabii bu ileri yaşlarda daha çok karşımıza çıkıyor. Sıvı miktarının az olması en temel problem. Sonuç olarak alınan sıvı böbrekteki o kristallerin yoğunluğunu azaltıyor. Bu şekilde kristallerin birikimini önleyip taş oluşumunu azaltıyor. Yani bazı bölgelerde taş daha fazla olmasının temel sebebi oradaki o bölgedeki genetik yatkınlık demek daha doğru olur.
Peki şimdi biz buradan böyle bir taşa giriş yaptık, bunu kenara koyduk Murat Hocam. Tekrar geri sarıyoruz. Hastamız idrar yolu enfeksiyonuydu. Çocuk hekimi veya dahili hekimi artı yatan bir şey var mı diye araştırdım. Ultrasonla pozitif ya da negatif sonuç aldı ama geçti. Şimdi ihtilaflı bir konu var. Bizde ikinci tetkik voiding sistoüretrografi. Yani tabiri caiz ise bir sonda uygulaması ile mesaneye boya maddesi verilmesi, hastanın idrarını yapması sırasında mesaneden geri kaçak olup olmadığına bakılması. Vezikoüretral reflüye geleceğiz buradan ama gelmeden önce bir şey sormak istiyorum. Bizim hastanede de ürolog arkadaşlarımızla aramızda ihtilaf var. Biz çocuk hekimi olarak bir çocuk bir kez kültürde de üremesi olan ciddi idrar yolu iltihabı geçirmişse, ateşliyse özellikle, erkek çocuksa özellikle bundan mutlaka voiding filmi çektirelim bakalım istiyoruz. Ama ürologlar diyor ki hayır, her vakaya yapmanızın gereği yok. Ameliyat olacak hastada ağırlığı değerlendirmek için yapılır bu diyorlar. Biz bu konuyu çözebilmiş değiliz. Gerçekte çözülmemiş bir konu imiş. Şimdi ben böyle girizgahı yaptım yine. Vezikoüretral reflü nedir? Buyurun sizden dinleyelim.
Şimdi vezikoüretral reflü idrarın mesaneden idrar torbasından böbreğe kaçış durumudur.
Normalde böbreklerden yukarıdan aşağı idrar süzüldü, mesanede birikti. Kasıldığı zaman aşağı doğru fışkırması gerekiyordu.
Evet.
Burada yukarı doğru mu gidiyor?
Burada yukarı doğru gidiyor.
Yani niye?
Şimdi bunun iki tane kategoriye almak gerekir. Birisi primer vezikoüretral reflü dediğimiz durum. Burada mesanedeki idrar kanalı olması gerektiği uzunluktan daha kısa ise bu durumda yukarı kaçış daha kolay oluyor.
Bunun bir böyle bir kese gibi bir hani duvara inip biraz yol alıp öyle mi giriyordu? Öyle bir özelliği vardı herhalde.
Evet, idrar kanalı mesaneye girdiği zaman direkt mesaneye açılmaz. Mesane içerisinde yaklaşık bir 3
santimetre. 3 santim.
Tabii değişir gerçi çocuğun şeyine göre, anatomisine göre değişir ama 2-3 santimetre şeyden mesanede yol alıp kas tabakasına
duvara
yol
paralel.
Alıp, evet, bu şekilde yol aldıktan sonra İdrar torbasına açılır. Şimdi burada aslında şöyle bir mekanizma var. Mesane dolduğu zaman mesane sonuç olarak bir balon gibi düşünebiliriz. Dolduğu zaman nasıl balon geriliyor? gerildiği zaman bu idrar kanalının tam mesane açıldığı yerde yassılaşır. Eğer bu kanal dar olursa, yani idrar kanalının mesane açıldığı yer dar olursa, bu genişleme ile açıldığı yerin kapanma olasılığı azalıyor. Böyle bir durum söz konusu.
Peki ondan sonra yüksek basınçta mesane kasılınca idrar yukarı doğru mu gidiyor?
Evet, idrar yukarı doğru gidiyor. Böbreklere, hatta böbreklerin kaliks dediğimiz ara yerlerine kadar gidebiliyor.
Yoksa bunun mide reflüsüyle hiçbir alakası yok diyorsunuz.
Tabii, o tamamen farklı bir şey yani.
O zaman şimdi burayı bir kere vurgulamış olalım. Reflü bir yerde olması gereken şeyin geriye doğru kaçağıdır. Böyle olunca her organın reflüsü olabilir. Çok meşhur olanı gastroözofageal reflüdür. Yani mideden yemek borusuna kaçıştır. Ama mideden yemek borusuna kaçış Allah'ın izniyle %99,5 öldürmeyecektir. Fakat mesane reflüsü ihmal edilirse diyalize gidiyor herhalde.
Evet, yani çocuklarda diyaliz dediğimiz son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebebi bu hastalıktır.
Sıklığı ne kadar toplumda? 100 çocukta bir gözüküyor mu mesela?
Evet, 100 çocukta bir gözüküyor diye bir ortalamaya vurabiliriz ama tabii kızlarda ve erkeklerdeki oranı değişiyor. Şimdi erkeklerde 1 yaşın altında daha sık görülüyor kızlara göre ama 1 yaşından sonra kızlarda erkeklere göre daha çok görülüyor.
Sünnet olmak mı koruyucu acaba burada?
Sünnet olmak şu açıdan koruyucu. Biz eğer reflüsü varsa çocuğun mutlaka sünnet öneriyoruz. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu önleyici bir durumdur sünnet aslında. Biz veziko-üretral reflü dediğimiz bu kaçak durumunda da eğer idrar yolu enfeksiyonu varsa böbreklerde zarar görüyoruz. Yani veziko-üretral reflü durumu idrar yolu enfeksiyonuyla kardeştir diyebiliriz işin açıkçası. Hı. Ve bu birliktelik böbreğe zarar oluşturuyor.
Peki. Peki şimdi Murat Hocam, birinci sebep dedik ki idrar kanalı girdi, mesanenin duvarında biraz paralel gitmesi gereken direkt içeriye girdi. İkinci durum nedir?
İkinci durum da eğer mesanedeki basınç fazla ise yine yukarı doğru kaçış olabiliyor. Şimdi mesanedeki basınç ne durumlarda fazla olur? Eğer çocuklarda mesaneyi besleyen sinirsel ağ yapısıyla ilgili bir sıkıntı varsa, ki biz buna nörojen mesane deriz, yani mesanenin sinirsel hastalığı diye aslında Türkçeleştirebiliriz. Bu durum varsa mesane istediği durumda kasılıp gevşeyemiyor. Yani normalde gevşek olması gereken mesane eğer kasılırsa çocuk hem idrar dışarı doğru idrar kaçırma durumu olabiliyor. Yine dışarı doğru idrar kaçırdığı gibi basınç yüksek olduğu için böbreklere doğru da basınç yüksekliğinden dolayı kaçış olabiliyor.
Bunlar doğuştan olan hastalıklar mı?
Bunlar doğuştan olabilir, sonradan da gelişebilir. Bunlar anatomik hastalıklardır. Doğuştan olduğu durumlarda bir spina bifida deriz. Yani eğer bu vertebra dediğimiz
omurgadaki
bir kısım da eğer sinirsel ağlarda sıkıntı varsa biz buna spina bifida diyoruz. Yani bunun tıbbi olarak miyelomeningosel diye bir tarifi vardır. Şimdi beyindeki sinirler vertebra aracılığıyla tüm vücuda omurilikten aşağı iner. Eğer bu bel bölgesinde sıkıntıyla anatomik olarak doğumda sıkıntı oluşturursa buradaki sinirsel ağ zedeleniyor ve mesaneye beslediği yer de zedelenip mesanenin
kasılı kalabiliyor yani.
Kasılı kalabiliyor, gevşemesi gerektiği zaman gevşemiyor. Bir düzensizlik arz ediyor. Bu durum mutlaka zaten ilk etapta beyin cerrahı tarafından doğum itibariyle ameliyatla düzeltilmesi gerekir ama bazen bu dışarı doğru direkt gözle gözükmez. Çocuk ilerleyen dönemlerde
idrar kaçırmayla gelebilir.
Gizli spina bifida denir buna. İdrar yolu enfeksiyonu ilk bulgu verir aslında. Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenler ürologlara başvurduğu zaman biz bunları incederiz. İncelediği zaman eğer vertebra dediğimiz bel bölgesindeki sinirsel yerlerde sıkıntı varsa bunların çözümü de gerekebiliyor. İkinci bir durumda eğer bu bel bölgesinde en çok trafik kazaları, düşmeler olabiliyor.
Travmatik de olabiliyor.
O durumlarda eğer bel bölgesindeki vertebralar omurilik zarar görürse o zaman da yine aşırı aktif mesane, mesanenin besleyen sinirsel ağ yapısının bozulmasına ikinci bu sıkıntılar görülebiliyor.
Bu hastalar idrar kaçırma şikayetiyle de geliyor mu Murat Hocam?
Tabii gelebiliyor. Şimdi idrar yolu enfeksiyonu sık geçiriyorsa biz bu çocukları birçok şekilde sorgulamamız lazım. Bir tanesi işeme disfonksiyonu var mıdır? Yani işeme ile ilgili sıkıntıları var mıdır? Bu çocuklar eğer normal çişini tutması gerektiği dönemde, söylemesi gerektiği dönemde farkındalığı yoksa, idrar kaçırıyorsa aynı zamanda bu sinirsel yapılar bağırsakları da etkilediği için büyük abdest de kaçırabilir mesela veya kabızlık da görülebilir bunlar. Bunları sorgulayıp bize ipucu veriyor ve işte aşırı aktif mesane var mı diye bu şekilde algılayabiliyoruz.
Peki şimdi hastamız geldi, çocuk hekimi, ürolog, nefrolog, dahiliyeci, yetişkin hasta vesaire. İdrar yolu enfeksiyonu tanısını koyduk. İdrar yolu enfeksiyonunun tekrarladığına da kanaat getirdik, araştırmaya başladık. Ultrasonografi kolay, radyasyonu yok, invaziv değil, kolay yapılabilen, hasta uyumu gerektirmeyen bir şey. Yaptık, bir yol göstermedi bize. Bu işeme testi, voiding sitoretrografi yapmaya karar verdik mi diye sorayım önce size.
Şimdi üroloji...
reflü araştırıyoruz.
Şimdi ürolojik açıdan biz reflüyü çocuk yaş grubunda araştırırız. Şimdi çocuk yaş grubunda, şimdi ürolojik açıdan bir idrar yolu enfeksiyonuna baktığımız zaman biz çocukları ele alacak olursak idrar yolu enfeksiyonunda bir yaşından önce eğer idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa ve bu ateşliyse, biraz komplike ise biz bu durumda voiding sitoretrografi öneriyoruz.
Tamam, mutabıkız bu konuda. Şimdi, peki.
Kılavuzlarda ise bizim şöyle söyler. Eğer kız çocuklarında bir yaşın üstü tabii bu iki defa idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa o zaman değerlendirmek gerekir. Erkek çocuklarında bir defa ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa yine değerlendirmek
tamam,
gerekir.
Tamam, anlaştık. Voiding testi. Şimdi en çok sorulan soru şu. Efendim bu sonda takılarak yapılan bir film. Bu sonda bir zarar verir mi? İşte erkek çocukta pipisini acıtır mıyız? Kız çocukta başka sıkıntılar olur mu? Olur mu Murat Hocam?
Şimdi kız çocukların üretra dediğimiz idrar kanalı daha küçük olduğu için daha az ağrı yapar ama erkek çocukların uzun olduğu için birazcık ağrı yapabilir ama biz bu durumda kayganlaştırıcı bir jel sürüyoruz. O bölge kız çocuklarına da tabii ki sürüyoruz ve minimum ağrı olmasına sağlıyoruz ama yani çocuk milleti ister istemez ağlıyor tabii. Ağlayınca anne baba da tabii yanındaysa onlar da farklı bir reaksiyon gösteriyorlar.
Peki kız çocukta genital yapı, genital bölge olması itibariyle işte üreme sistemiyle de alakalı olması itibariyle sonda uygulamasının kaza ile bile olsa bir zarar verme ihtimali var mı?
Yok, öyle bir şey olmaz. Çünkü
bu konuda rahat
bizim
olalım.
İdrar yolu yollarımız tamamen farklıdır ve çok ince bir tüple yapılıyor bu. Öyle bir şey olması yani.
Yanlışlıkla bir zarar verilemez.
Verilemez. Evet.
Peki. Şimdi sondayı uyguladık. Boya maddesini verdik. Klempi kapattık. Filmi çektik. Çocuk işedi. Filmi tekrar çektik. Reflü olduğuna kanaat getirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Herhangi bir rakamda reflümüz var. Hasta ne olacak şimdi?
Şimdi bu çocuklarda reflü derecesi tabii ki önemli. Yaş grubu önemli. Bir de ne kadar sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği önemli. Bunlara göre biz kategorize ediyoruz. Eğer bu reflü miktarı grade 1-2 dediğimiz sadece idrar kanalında ve işte böbreğe ulaşıyor ise ve çocuğun idrar yolu enfeksiyonu yok ise, geçirmiyorsa yani takiplerinde, bu durumda biz takip önerebiliriz.
Yani 6 ayda bir film mi çektirelim? Senede bir film mi çektirelim?
6 ayda bir ultrason daha doğru olur. Film,
peki.
Film şöyle bir şey. Burada asıl bizim için önemli olan idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor mu geçirmiyor mu? Aylık idrar tarihi mutlaka biz bu çocuklardan isteriz. Ben az önce demiştim yani bu reflü durumuyla vezikoüretral reflü dediğimiz durumla idrar yolu enfeksiyonunun kardeşliği vardır. Ve bu kardeşlik böbreklere zarar verir. Eğer bu kardeşliği biz sonlandırırsak böbrekleri korumuş olur.
Reflü var, enfeksiyon yok. Aslında çok da dert yok diyorsunuz.
Evet, evet, aynen öyle.
Peki evre 3-4-5 ise ne olacak reflümüz?
Şimdi yaş grubu burada önemli demiştim. Bir yaşından önce biz bu çocukları takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Şimdi takip ederken de aylık idrar tetkiki isteriz dedik ama onun dışında biz bu çocukları profilaktik antibiyotik dediğimiz normal antibiyotik dozunun 1/4, 1/5 kadarını her gün almasını öneririz. Onun dışında kabızlık mesela idrar yolu enfeksiyonu artırıcı bir nedendir. Kabızlığın önlenmesini isteriz. Ve o bölgenin temiz tutulması gerekir. Mesela kızlarda o bölgenin temizin önden arkaya doğru yapılması çok önemlidir. Bu durumlarla beraber takip ederiz. Bir yaşından önce takip ederiz dedik. 1 ile 5 yaş arasında eğer grade 1-3 yani böbreklere kadar gelmiş ama böbreklerin içine doğru fazla gitmemiş veya oradaki idrar kanalını genişletmemiş durumdaysa reflü yine takip edilebilir ama artık böbreklere kadar gitmiş ve idrar sistemini artık genişletmişse o zaman cerrahi düşünürüz biz. 5 yaşından sonra da yine cerrahi daha ön planda gider.
Peki ameliyatta ne yapıyorsunuz?
Şimdi ameliyat eskiden açık bir şekilde yapılırdı. Yani idrar torbasına karından ulaşılır. İdrar kanalı idrar torbasına daha uzun bir şekilde gitmesi sağlanır. Konuşmamızın başında direkt açılırsa idrar kanalı şey demiştik, daha kolay reflü olur demiştik. Biz bu mesafeyi, idrar torbasının idrar kanalına ulaştığı mesafeyi uzatarak idrar reflüsünü engellemiş oluyoruz. Ama artık günümüzde endoskopik yöntemler daha ön plana çıkmıştır. Endoskopik yöntemlerin de şu yapılır. İdrar torbasına açılan yerin, idrar kanalının idrar torbasına açılan yere bir dolgu malzemesi enjekte edilir.
Silikon gibi bir şey mi bu?
Silikon diyebiliriz, evet. Bunlar günümüzde daha da geliştirilmiştir. İlk etapta bu çok çocuğu yoran bir işlem değildir. Yani yine genel anestezi altında yapılır ama aynı gün taburcu olur. Ve çok zahmetli bir işte değildir. Ve başarı oranı da fena değildir. Gerçekten iyidir. İlk etapta bunu deniyoruz. İkincisinde de bunu deneyebiliyoruz. Ama ikincisine rağmen hala reflü varsa o zaman açık ameliyatı tercih edebiliyoruz.
Peki. Reflü idrar yolu enfeksiyonlarının en önemli sebeplerinden biridir. Enfeksiyonla olan birlikteliği mutlaka kırılmalıdır. Öncelikle takibi yapılmalı. İdrar yolu enfeksiyonunun eşlik etmediğine bakılmalıdır. Ancak sık tekrarlayan enfeksiyonlar varsa ve böbreğe doğru ulaşmaya başlayan bir hasar oluşmuşsa ameliyat seçenektir, tedavi seçeneğidir, tedavi yoludur diyelim. Bunun dışında da çocuklarda idrar yolu iltihabı gördüğümüzde akla gelecek şeyler, böbrek taşlarına dikkat etmek gerekir, reflülere dikkat etmek gerekir, mesanenin doğuştan ya da kazalara bağlı fonksiyon kayıplarına dikkat etmek gerekir dedik. Doğru mudur Murat Hocam?
Evet, doğrudur. Yani şimdi burada kız çocuklarına birazcık daha dikkatli olmak lazım, bir yaşın üstünde. Bunlarda bu reflü durumu daha fazla oluyor ve gerçekten kız çocukları anatomik yapı itibariyle idrar yolu enfeksiyonu geçirmeye daha yatkın oluyorlar. Şimdi ürolojik açıdan bu çocukları incelerken ilk idrar tahlili yapıyoruz sizin dediğiniz gibi. Sonrasında idrar kültürü yapıp dokümente ediyoruz idrar yolu enfeksiyonu ve ultrason yaparız. Şimdi ultrason bize ne gösterir bu durumda? Böbreklerde eğer genişleme var ise bu çocukta aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu varsa bu genişleme idrarın yukarı doğru kaçmaya olma ihtimalini yüksek tutar. Bu durumda biz voiding'i düşünmemiz şarttır. Yani ultrasonda eğer bir bize bulgu varsa mutlaka test yapılması lazım. Buradan ailelere bu testi, bu voiding dediğimiz işlemin yapılması, tamam çocuk ağlayabilir ama korkulacak bir işlem değildir. Zarar vermez hiçbir şekilde. O yüzden kaçınmamalarını öneririz. Çünkü bize gerçekten bu film çok çok iyi derecede bilgi veriyor. Bu reflü durumu çocuklarda eğer ihmal edilirse böbreklerin kaybına kadar gidebiliyor.
Tedbirli olmakta fayda var yani.
Evet.
Peki Murat Hocam teşekkür ediyoruz. İlk kısımda reflüden bahsettik. İkinci kısımda da daha üst seviyelerdeki darlıklardan, daha alt seviyelerdeki darlıklardan, sünnetin buna koruyucu etkisinden ve kısaca da idrar kaçırmadan bahsedeceğiz inşallah. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyicilerimiz için bu haftaki program konuğumuz üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgün. Murat Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Daha önceki haftalarda çocuk ürolojisinden kabaca bahsetmiştik. Doğumsal anomalilerinden, inmemiş testislerden, peygamber sünnetinden vesaireden. Ama bugün çocuk ürolojisinin biraz daha çocuk nefrolojisi, biraz daha çocuk hastalıkları boyutundan başladık. Şimdi yine çocuk hekimiyle ürologların arasında gidip gelen bir hasta grubundan bahsedeceğiz Murat Hocam sizinle. Artık gebelik takipleri daha önemli, daha sıkı, daha düzenli yapılıyor. İkinci düzey ultrason. Daha kaliteli aletlerle, yüksek rezolüsyonlu aletlerle yapılan ultrasonlar var. Eskiden tanı konamayan durumlar var. Şimdi hastamız geliyor diyor ki bize, anne karnında yapılan ultrasonla bu çocuğun böbreklerinde genişleme var dediler. Böbreğinde bir parlaklık var dediler. Böbreğinde bir iz var dediler gibi non spesifik bir cümleyle geliyor bize. Biz ilk etapta hastamızı bir nefrolog ya da üroloğa yönlendirmeden hele bir durun diyor, şu ultrasonu biz de bir görelim. Bakıyoruz, bir genişlik görüyoruz da görmüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki tamam varmış, buyurun ürolojiye.
Şimdi bu çocukların ta anne karnındayken böbreklerin geniş olması gerçekten takibi gerekli bir durumdur. Şimdi bu genişliğin birçok sebebi olabiliyor ama bazı bir iki hastalık bir ön plana çıkıyor. Şimdi ilk başta birazcık daha korkutucu senaryodan başlayalım isterseniz. Anne karnında böbrekler İleri derecede geniş, aynı zamanda idrar kanalı geniş ve idrar torbası genişse ve çocuk da erkek çocuksa ve anne karnı suyu, plazental su da az ise bu durumda bizim bir hastalık vardır. Posterior üretral valve deriz. Çocuğun pipisindeki kanalda bir yaprak oluşması veya mesane boynunun yüksek olması durumudur.
Mesane ile pipinin çıkışı arasındaki yerdedir hastalık.
Evet.
Peki.
Evet. Eğer burada bir darlık var ise ve bu çocuk idrarını anne karnındayken pipisinin dışına veremiyorsa doğal
geriye
olarak...
Geriye doğru şişiyor sonra.
Geriye doğru şişecek ve anne karnındaki sıvı da az olacak. Çünkü anne karnındaki sıvıyı üreten asıl yer idrardır. Yani asıl oluşum idrardır. Bu durum göründüğünden çok daha korkutucu bir senaryo oluşturur. Şimdi böbrekler bir oluşum aşamasındadır. İdrar yolları da keza öyle. Bu oluşum çok olumsuz yönde etkilenir. Yani çocuk doğduğu an itibariyle...
Böbreğin çoğu harap olmuş olabilir mi?
Aynen öyle. Çocuk doğduğu an itibariyle böbreğin çoğu harap olmuş şekilde doğabilir. Aynı zamanda şu da olabilir. Şimdi anne karnındaki sıvı miktarı, plazental sıvı da az olduğu zaman akciğerlerin gelişmesi de çok olumsuz yönde etkilenir.
Şimdi çok enteresan. Pipisinin ucunda bir darlık var çocuğun diye akciğerleri kötü gelişiyor.
Evet, bir oligohidramnioz diyoruz. Yani anne karnındaki sıvı miktarı az olduğu zaman çocukların göğüs kafesi gelişimi de çok olumsuz yönde etkileniyor. Yani çocuk olması gereken bir sıvı, yoğun sıvı yerine daha dar bir yerde gelişimini sağlamaya çalışıyor. Bu da akciğerlerin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bu gerçekten sıkıntılı bir durumdur ve doğum itibariyle hatta artık günümüz teknolojisi gelişti. Bazı merkezler daha anne karnındayken bu duruma müdahale olmaya çalışılıyor. Bizim şu an yapmamız gereken bu çocuklar doğar doğmaz idrar kanalına bir feeding tüple bir kateterle o darlığı geçip idrarın kolay bir şekilde...
En azından bundan sonra hasar oluşturmasın.
Evet tabii bunun dereceleri var. Yani çok kötü senaryoyla bu çocuk akciğerleri gelişmemiş, işte böbrekleri tamamen non-fonksiyene bozulmuş şekilde doğabilir hatta...
Sıklık nedir Murat Hocam?
Şimdi bu sıklık tabii yayınlara göre değişiyor ama... 10 binde bir veya 25 binde bir diyebiliriz. Aslında az bir oranda değil.
10 binde bir yüksek bir oran, evet. Peki sonra bunu anne karnında tespit ettik. Bazı merkezler anne karnına müdahale ediyor dedik.
Şimdi anne karnında şöyle müdahale ediliyor. Anne karnından bir kateterle ta böbreğe kadar, çocuğun böbreğine kadar ulaşılıyor. Ve böbrekten idrarın anne karnına boşaltılması sağlanabiliyor. Şimdi bu yapı itibariyle çocukların doğumda oluşan bir şeyin bozulması... Oradaki tüm sistemin bozulmasına sebep oluyor ve bu çocuklar doğduğu zaman çok yakın şekilde takip etmesi lazım. Çünkü bu çocukların idrar torbası da doğduklarından sonraki dönemde de iyi çalışmıyor. Bu bahsettiğimiz aşırı aktif mesane yani sinirsel yapıların bozulmuş şekilde oluyor ve çocuğun ileriki dönemde
aşırı gevşek mesane mi oluyor bunlarda da?
Daha kasılan mesane oluyor diyebiliriz.
Yine kasıldı yani.
Yine kasıldı yani. Şöyle oluyor aslında, gevşemesi gerektiği zaman kasılıyor, kasılması gerektiği zaman gevşiyor.
Fena.
Öyle olunca bizim en çok tabii idrar yollarında böbrekleri korumamız gerekir. Bu çocuklarda da takibinde de böbreklerin korunması gerekiyor. İlk etapta dediğim gibi doğar doğmaz bir feeding tüple boş şey yapıyoruz ama birinci hafta daha yani çocuk daha birinci haftadayken anestezi altında idrar kanalındaki o darlık endoskopik olarak kesilmesi
tedavisi
lazım.
Tedavisi basit aslında herhalde.
Tedavisi basit ama dediğim gibi süre gelen bir durum ve çocuğun olgunlaştığı dönemdeki bir patoloji olduğu için tedavi edilse bile o yapı bozuk oluyor. Yani işin açıkçası %100 çalışan bir böbrek devam etmiyor ve yapı itibariyle bozuk olduğu için takibi gerekebiliyor. Bu çocuklar mesela temiz aralıklı kateterizasyon dediğimiz durumla devam ediyorlar. Normal işlemeyi sağlayamıyorlar. Çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorlar. Tabii bu çocukları mutlaka sünnet ilk etapta öneriyoruz. Çünkü idrar yolu enfeksiyonunu önleyen bir durumdur sünnet. Onun dışında da yakın takibi ürolog veya çocuk cerrahı tarafından yapılması gerekiyor bu çocuklara. Şimdi onun dışında ne dedik? Yine böbrek eğer geniş olur ise UP darlık deriz biz. İdrar kanalının böbrekle tam birleştiği yerde bir darlık oluşma durumu da olabiliyor.
Ha, şimdi bir üst seviyeye çıktık. Mesaneden aşağıdaysa posterior üretral valve oldu.
Evet.
Mesaneden yukarıdaysa?
Şimdi mesaneden yukarı idrar kanalı var dedik. İdrar kanalının tam böbrekle birleştiği yerde yani üreter dediğimiz yapının tam böbrekle birleştiği yerde darlık olabiliyor. Bu daha az korkutucu bir durum işin açıkçası. Daha...
En azından mesane ve aşağısı sağlam diyorsunuz.
Aynen öyle. Yani yapı itibariyle daha iyi gelişebiliyor bu çocuklar. Yani sorunsuz oluyor çünkü posterior üretral var. Tabii dereceleri var ama daha korkutucu oluyor. Yine bu çocuklarda da doğum sırasında yani anne karnındayken böbreklerde genişleme olabiliyor. Ve işte orada işte bizim kadın doğumcu diyor ki bu çocukların böbreği geniş, bir tanesi geniş olabilir, iki tanesi geniş, daha çok bir tanesi geniş oluyor işin açıkçası. Bu çocuklarda da yaklaşımız yakın takip yine. Birinci haftasında tekrar bir ultrasonla bakıyoruz. Akabinde birinci ayında yine bir tekrar ultrasonla bakıyoruz ve voiding filmi çekiyoruz. Bu voiding filmi ilk bölümde bahsetmiştik. Bir ilaçlı filmle idrar kanalından gönderilen bir sondayla idrar yollarının anatomisini gösteren bir şeydir. Bir filmdir. Bu idrar yollarının anatomisinde eğer böbreğin tam idrar kanalına çıkıştığı yerde bir darlık var ise tanıyı koymuş olabiliyoruz. Şimdi günümüzde bir başka tanı aracımız daha var. Sintigrafi diyoruz biz buna. Bu nükleer tıp bilim dalının yapmış olduğu bir test. Burada da yine bu nükleer tıpın kullandığı radyo izotopların süzülmesiyle bize bilgi veriyor. Bu daha çok işin açıkçası fonksiyonel anlamda bu hastalığı tanı koydurucu.
Direkt söylüyor, bu böbrek toplam fonksiyona %46 katkıda bulunmaktadır gibi.
Hem fonksiyonu söylüyor hem süzme miktarını söylüyor işin açıkçası. Bize gerçekten iyi anlamda fikir veriyor. Eğer bu süzme miktarı, biz yaralanma ömrü deriz, 20'nin altındaysa mesela darlık müdahale gerektirir oluyor.
Ama burada ameliyat daha ciddi herhalde.
Şimdi ameliyatı daha ciddi. Tabii artık günümüzde laparoskopik olarak da yapılabiliyor ama şimdi takip mi edelim yoksa ameliyat mı edelim, bu gerçekten tartışılabilir bir durum. Eğer böbrek ileri derecede şişmişse, beraberinde bir enfeksiyon var ise o zaman tabii ameliyat etmek lazım. 1 yaş itibariyle yapılabilir. Bazı merkezler 6 aylık itibariyle yapabiliyor. Ama bu böbreğin işin açıkçası darlığını geçmek gerekebiliyor.
Peki bunun dışında şimdi çocuk ürolojisiyle ilgili çok önemli iki şeyden bahsettik. Kadın doğumcu takipte dedi ki böbrekte problem var. Çıkışta bu ikisini gördük. Bundan başka problemi var mıdır? Sık görülen bir şey var mı?
Şimdi böbreğin genişliği açısından bu iki sebep işin açıkçası bizim gördüğümüz birçok sebebi kapsıyor. Onun dışında nörojen mesane dediğimiz durum yine olabilir. Bu nörojen mesane ilk bölümde bahsetmiştik. Şimdi burada birazcık daha açabiliriz. Çocukların eğer bel bölgesindeki sinirsel ağ yapısıyla ilgili problem varsa bu çocukların idrar yolları, üriner sistemi olması gerektiği şekilde gelişmiyor. Daha fazla genişlik olabiliyor. Bu durumlarda doğum itibariyle birçok dal, hem ürologlar biz takip edeceğiz, hem beyin cerrahları takip edeceğiz. Bu çocukların bacaklarında problem olabiliyor. Fizik tedavi takip etmesi gerekiyor. Birçok bölümün yakın takibi gerekebiliyor. Bu çocuklar idrar yolu enfeksiyonuna meyilli oluyorlar. Çünkü yapı itibariyle bozuk bir sistemleri var. İdrar yolu açısından takip etmesi gerekiyor. Erkekse sünnet yapılması gerekebiliyor. Profilaktik antibiyotik dediğimiz normal antibiyotik dozunun her gün alınması, 1/4'ün her gün alınması durumu olabiliyor. Bu durumda yine idrar kanalında genişlik yapabilir. Onun dışında megaüreter dediğimiz bu böbrekle idrar torbası arasındaki kanalın doğumsal geniş olması da yine bir genişliktir işin açıkçası. Bu da anne karnındayken görülebilir. Bu birazcık daha iyi senaryolardır ama tabii beraberinde eşlik eden idrar yolu enfeksiyonu bizim olaya müdahil olma şeyimizi arttırıyor.
Şimdi Murat Hocam baştan dedi ki çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu zemininde çocuklarda buna sebep olabilecek hastalıkları konuşalım. Şimdi kabaca aslında skalayı çizdik. Ya yelpazedeki bütün hastalıklardan kısaca bahsettik belki ama dikkatimi şu çekti. Ne dediyseniz sonucunda bir şu tedavi var, bir de sünnet var. Bir şu tedavi var, bir de sünnet var. Bir de sünnet diyelim o zaman, buyurun.
Şimdi sünnet bizim zaten toplum itibariyle.
Sünneti senin iyi olması itibariyle sirkümsizyon işleminin.
Biz yapıyoruz. Yani sünnet yapıyoruz, seviyoruz. Ürologlar da seviyor. Çocuk ürolojisi alanında da sünnet kabul edilebiliyor.
Tıbbi manada da.
Tıbbi manada. Şimdi sünnetin gerçekten tıbbi anlamda birçok faydası var. Erkek çocukları sünnet olduğu zaman idrar yolu enfeksiyona daha az oranda yakalanıyorlar. Eğer idrar yollarında anatomik bir bozukluk varsa zaten burada Müslüman olmayan ülkelerde de sünnet öneriliyor. Şimdi sünnet dediğimiz zaman sünnet derisinin cerrahi olarak kesilip çıkartılmasıdır. Bu hangi yaş grubunda yapılır dersek
çok ihtilaflıdır.
Çok ihtilaflıdır. Bazıları der doğum itibariyle yapalım, kolay iyileşir. Bazıları der yine de çocuk ağrı çekiyor, biraz bekleyelim. İşin açıkçası şöyle, anneye, babaya, aileye yani ve çocuğun durumuna göre uygun zamanda sünnet yapmak gerekebiliyor. Bir başka faydası da mesela penis kanseri yine sünnet olan kişilerde daha az görülüyor. İleriki yaşlarda bazı bulaşıcı hastalıklar yine daha az görülüyor.
Şimdi merak ettiğim bir hususu paylaşmak istiyorum Murat Hocam sizinle. Sünnet olduktan sonra işte sünnet derisinin fazla kısmı atıldı. Geri kalan kısım normal yapı oluşturuldu. Bir takım hekim arkadaşlarımızdan da bu yönde tavsiyeler ve yapılmaması gerektiği yönde tenkitler alınıyor ama pipi derisini çekilerek işte o pipinin başının açığa çıkarılması gerekli midir? Aile böyle bir şey yapmalı mıdır, yapmamalı mıdır?
Şimdi eğer sünnet olmadıysa zaten...
Evet doğru, sünnet olmadıysa diye sormamız lazım
evet,
başta.
Sünnet olmadıysa ara ara sünnet derisinin geriye doğru çekilip temizlenmesi...
Oradaki
çıkarsa,
kremsi yapının hani tabiri caizse burundaki sümük gibi olan yapının temizlenmesi gerekiyor.
Gerekir, güzel olur.
Sıklık ne, haftada bir mi, ayda bir mi, her banyodan sonra mı?
Şimdi banyo sırasında o bölge gevşediği için ve zaten kaygan bir durum olduğu için banyo sırasında annelerin şöyle pipi birazcık geriye çekip temizleyebildikleri kadar temizlemeleri gerekiyor. Şimdi bu sümüksü yapı dedik. Bu normal sünnet derisinin ürettiği bir yapıdır. Bazı anneler çünkü geliyor yani. Burada biz bir şey gördük. Burada bir iltihap
tabii,
mı oldu?
Tabii çok görüyorlar bize de evet.
İltihap mı oldu? Bu iltihap değildir. Yani nasıl...
Faydalı bir şeydir aslında.
Faydalı bir şeydir. Normal oranın bir mukotik yani bir kaygan durumunu sağlıyor. Şimdi ara ara bunu temizlemek lazım. Niye? Çünkü bazen gerçekten çok fazla biriktiriyor ve artık bir enfeksiyon oluşturacak durumu geliyor. Çünkü yapışıyor üzerine sünnet derisi de. Ara ara temizlemek güzeldir. Bunu da banyo sırasında öneriyoruz.
Sünnetten sonra yapacak mıyız bu işlemi?
Şimdi sünnetten sonra zaten sünnet derisi yok olduğu için bu simekma miktarı da azalıyor. Bu üretilen mukotik yapı da azalıyor. Yine bazen eğer erken dönemde sünnet yapıldıysa bu üretilen sümüksü yapı yine devam edebiliyor üretilmeye. Yapılsa güzel olur tabii. Sünnet...
Bir sıkıntısı yok yani.
Tabii yok yok. Gayet güzel olur.
Peki şimdi yine çocuk doktoru, ürolog ve bu sefer de psikiyatrist ve psikoloğun eşlik edeceği bir konuya geçiyoruz. Yine ortak konulardan biri Murat Hocam. İdrar kaçırma. İdrar kaçırma belki çoğunlukla çocuk doktorunu ilgilendirir. Belki pedagoğu, psikoloğu da ilgilendirir ama üroloğu da ilgilendiren bir boyutu var. Şimdi biz normalde aileler bize geldiğinde bu çocuk idrar kaçırıyor dediğinde bazen 12, 14, 15 aylık çocuğu bile idrar kaçırıyor diye gelen aileler oluyor maalesef. Diyoruz ki bu bir eğridir. Bazı çocuklar işte 1,5 yaşında idrarını tutmaya başlarlar. Bazı çocuklar 3 yaşında, bazıları 5 yaşında. Farklı kaynaklarda farklı rakamlar zikredilmekle birlikte genelde 5, 6, 7 yaşa kadar bir çocuk idrar kaçırabilir diyoruz. Aile öyküleri varsa 8, 10, 11 yaşa kadar bu uzayabilmekte. Ama biz prensip olarak bir adam, bir, daha önce idrar kontrolünü sağlamış bir çocuk, hiç geceleri çiş kaçırmazken daha sonra çiş kaçırmaya başlamışsa sen hastasın kardeşim deyip kenara oturtuyoruz. Ya da normalde 5, 6, 7 yaşa gelmiş bir çocuk haftada 2 geceden fazla idrar kaçırıyorsa bunlarda problem var diyoruz. Bunu yapabilecek beni ilgilendiren idrar yolu iltihapları var, bakıyorum. Ürolog kısmını kenara koyup geçiyorum ama psikolojik problemler de olabilir. Çocuk bunu aileye bir tepki olarak da yansıtıyor deyip bir psikologdan, psikiyatristten de destek alabiliyorum. Size ne destek alabilirim? Size ne zaman hastayı göndermeliyim? Çocuk bir üroloğu idrar kaçırma ne zaman ilgilendirir?
Şimdi bu aslında bizim de bir alanımız. Yani direkt anneler bu çocuk idrar kaçırıyor diye üroloğa da gelebiliyor. Bunun dışında şimdi bu çocuklar ne zaman tedavi gerektirir? İşin açıkçası onu ele alacak olursak bir 5 yaşındaki çocukların %15'i geceleri idrar kaçırıyor. Bazı kaynaklar der ki 5 yaşı erken bir yaş, kaçırır zaten bunlar. 7 yaşında tedavi edelim. Yani bu birazcık göreceli bir durum ama sosyal anlamda gerçekten sıkıntılı bir durumdur çocuğun idrar kaçırması. Anneye büyük üffettir, çocuk utanır, işte arkadaşları veya işte kardeşleri varsa dalga geçer. Psikolojik anlamda çok olumsuz yönde etkilenir. Buna müdahil olmak ne zaman gerekir diye düşünecek olursak, eğer gerçekten sosyal anlamda bu sıkıntı oluşturuyorsa bu çocuklara müdahil olmak gerekiyor işin açıkçası. İlk başta davranışsal olarak müdahil olması gerekiyor. Annelere bazı önerilerimiz oluyor. Gece yatmadan önce mutlaka idrarını yapacak. Gece bir defa uyandıracağız. Akşam çok sulu yiyecekler, içecekler almayacak.
Yatma 2 saat kala özellikle.
Ve çocuk işte gece çişinin geldiğini anlaması için gece bir defa kaldırılıp çişini yapması gerekiyor. Yaptırılması gerekiyor. Onun dışında medikal tedavilerimiz var. Bir ilacımız vardır, dezmopresin. Bu gece üretilen idrar miktarını azaltıyor. Ve bu bir de alarm tedavisi vardır işin açıkçası. Bizim kitaplarda çok geçer. Bilmiyorum pediatri anlamında çok kullanılıyor.
Kullanımı çok zor Murat Hocam ya. Yani çocuk bir damla çiş yaptığında alarm çalacak. Çocuk uyanacak, çiş yapması gerektiğini anlayacak. Düşünün ama yani ben çalar saatin sesinden bile çok irkilen biriyimdir. O yüzden cep telefonu melodilerini severim. Yani gece çiş yaptığınız bir anda alarm ötmeye başladı. Çocuğun psikolojisi daha çok bozdur herhalde ya.
Ya bu cihaz gerçekten kolay bulunan bir cihaz da değil. Pahalı da bir cihaz. Ve kullanımı biraz zor ama yani bizim kılavuzlar alarm tedavisine bir tedavi seçeneği olarak görebiliyor, gösteriyorlar işin açıkçası. Şimdi bu çocuklar idrar kaçırıyor. Sürekli mi kaçırıyor, sonradan mı oluştu? Gündüzleri de kaçırıyor mu? Beraber eşlik eden idrar yolu enfeksiyonu var mı? Bunlar başta sorgulanması lazım. Şimdi anne getirdi bize çocuğu. Bu çocuk gece idrar kaçırıyor diyor. Bizim ilk etapta soracağımız şey bu çocuk idrar yolu enfeksiyonu da geçiriyor mu?
Eğer doktorumuz bakmış geçirmiyor.
Eğer geçirmiyorsa gündüz idrar kaçırıyor mu? Onu da sorarız mutlaka.
Peki.
Eğer idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa ve gündüz de idrar kaçırıyorsa biz bunu ürolojik anlamda değerlendirmemiz lazım. Bir görüntülemeyi hak eder. Onun
ne
dışında
yapalım? Görüntülemede ultrason
ilk etapta
mı?
Ultrason.
Ne çıkabilir?
Şimdi ultrasonda eğer bu böbreklerde genişleme varsa, yine idrar kanalında bir genişleme varsa bizim bu aşırı aktif mesela nörojen mesane dediğimiz durum söz konusu olabilir. Çocuk eğer gündüzde idrar kaçırıyorsa mesela.
Bunların ameliyatla falan tedavisi var mı?
Şimdi ameliyatla tedavisi olabilir ama bu çocuklar ameliyatla tedavi olacak çocuklar daha farklı senaryolarla geliyor. Böbrek fonksiyonlarını kötü derecede etkilenmiş oluyorlar. İlk etapta biz bunlara ilaç tedavisi veriyoruz. Bir ilacımız vardır oksibütinin. Mesanenin fazla kasılmasını engeller. İlk etapta biz bunu veririz bu çocuklara. Onun dışında idrar yolu enfeksiyonu sık sık geçirmemesini sağlayacak önerilerde ve işte profilaktik tedavilerde bulunuruz. Bu bir konu dedik. Yani eğer beraberinde eşlik eden gündüz kaçırması varsa, idrar yolu enfeksiyonu var ise bu çocuklara farklı gözle bakmak lazım. Ama sadece yok geceleri kaçırıyor, başka bir sıkıntısı yok, gündüz kaçırmıyor, idrar yolu enfeksiyonu geçirmiyorsa bu çocuklara ilk başta davranışsal tedavi, eğer davranışsal tedaviye cevap vermiyorsa o zaman da ilaç tedavisi veya alarm tedavisi önerilebiliyor.
Aslında o zaman benim anladığım şu Murat Hocam, idrar kaçıran hastalarda çocuk hekiminin bir payı vardır, psikolog, psikiyatristin bir payı vardır, üroloğun da bir payı vardır ama üroloğu ilgilendiren başka dertler de vardır bu sırada mutlaka. O yüzden aslında idrar kaçıran hasta primer konu değil de idrar kaçırırken bir de işte böbrek yollarında, idrar yollarında genişlemesi olan hasta olmuş olur bunlar. O yüzden aslında sizin çok da derdiniz değil anladığım kadarıyla bu konu. Aynı anda mutlaka bir ikinci dert daha var çünkü buna baskın olacak.
Evet evet ama bu hastalarda yani ürologlara gelebiliyor. Yani şimdi idrar kaçırmanın bir davranışsal olarak onun dışında psikososyal olarak bir faktör, bir nedeni vardır ki bunlar daha çok psikologlar, psikiyatrlar, çocuk psikiyatristleri ve pediatristleri engeller. Nörojenik eğer faktör varsa daha çok ürologları etkiler diyebiliriz. Onun dışında genetik olabiliyor. Mesela bunların anne babanızda var mı diye sorduğum zaman çoğunlukla evet var veya işte
ailevi oluyor değil mi?
Ailevi olabiliyor veya uykusu çok ağır olabiliyor bu çocukların ki o da aslında bir genetik bir durumdur yani. Bu durumlarda idrar kaçırmaya sebep olabiliyor.
Peki Murat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın kıymetli katkılarınız için. Çocuk ürolojisi bitmez. İlerleyen haftalarda tekrar konuk etmek isteriz sizi de.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Hayırlı günler diliyorum.